Ayrım 40. Bir deliler evinin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 342. Emil Pavulescu bu gizemli kadın efsanesini beslemek için elinden geleni yapıyordu. Ama kadını manyak olduğu her halinden belli olan kocasına karşı zor duruma düşürmekten korktuğu için değil, hikayesini yeterince sofistike bulmadığı için gizemi körüklüyor, fırsat buldukça yatmaktan öteye gitmediği harikaya, sanki sağ solu belli olmayan tehlikeli bir sevgili ya da şoke edecek kadar önemli bir ismin karısıymış süsü veriyordu. Eski güzellik kraliçesi harika, diplomatik dokunulmazlıkla her türlü tehlikenin yanı sıra belinde çift şarjör, Smith Wesson'la gezen kocasından da korunan Emil Pavulescu ile randevusunu, kocası zamansız eve döndüğü için değil, canı istemediği için iptal etmişti. Arslan Özyılmazel hala Kiev'deydi, kök salmak istediği Ukrayna'da işine taş koymaya kalkan bir dangalağın beynini dağıtmakla meşguldü. Karısının kimle ne yaptığını hiç merak edecek durumda değildi. Kocasının daha bir süre Kiev'de kalacağını bilen harika, Pavulescu ile olan ilişkisini artık bitirmek istiyordu. Yarım yamalak İngilizcesiyle anlaşmakta zorlandığı adama doyalı çok olmuştu. Uzatmaları oynuyordu. Kocasına Romanya'da birçok kapı açan diplomatın onlara artık bir faydası yoktu. Adam yapacağını yapmış, Arslan Özyılmazel'in kritik mevkilerdeki birçok Rumen yetkiliyle tanışmasını sağlamıştı. Bundan sonrası harika için Angarya'ya giriyordu. Emil Pavulescu arayıp İstanbul'da olduğunu, görüşmek istediğini söylediğinde, hiçbir erkeğe hiçbir zaman doğrudan hayır denmeyeceğini, erkek milletini kıvama getirip istediklerini yolda yaptırmanın kadınlığın şanından olduğunu daha küçük yaşlarda öğrenen harika, sevgilisinin buluşma teklifini gitmeyeceğini bile bile kabul etmişti. Ertesi gün Pavulescu'yu arayıp özür dilerken, televizyon dizileri ve reklam filmleri için kast ajansı kuran eski manken arkadaşlarından birinin vereceği çok neşeli bir pijama partisi için ipekli pijama seçiyordu. Pavulescu randevu iptaline hazırlıklı olmadığı için geceyi boş geçirmek yerine sergi açılışına gitmeyi tercih etti. Galeri sahibi Besim Varlık'tan özel bir yakınlık ve ilgi gördüğü, Yalın Tağmaç'ın artık geçkin kategorisine giren annesi Sevda Okutan'la tanışıp ayaküstü flört ettiği açılışta, sergilenen yapıtları tek tek inceledi, genç yeteneğin işlerini çok beğendi, aralarında izafiyetin de bulunduğu 3 resmi satın aldı. Bir hafta sonra Bükreş'te resim okuyan kızı Steliana Pavulescu'nun 19. yaş günü vardı. İzafiyeti kargo ile Bükreş'e gönderdi. Diğer ikisini Ankara'ya götürdü. O sırada 2 haftalığına Ankara'ya gelen Veda Alkan, bu fırsatı değerlendirmek, hastaneye gidip oğlunu ziyaret etmek istiyordu. Epeydir görmediği için çok özlemişti. Bu ziyaretin ikisini de birkaç ay idare edeceğini düşünüyordu. Hatta gitmişken başhekimin de biraz gönlünü alır, adamı tavına getirip Barış'ın en az 3 ay daha hastanede kalmasını sağlayabilirdi. Brüksel'deyken annelik içgüdüsüyle vicdan azabının birbirine karışarak kalbini hafifçe acıttığı anlardan birinde, çok şık ve pahalı bir mağazadan aldığı Uğur Böceği desenli pijamayla içi muflonlu terlikleri götürecek, başhekimin odasında oğluyla diz dize oturacak, ipeksi yanaklarını öpecek, hatta doktoru izin verirse Elmas Otel'deki Sultan Restoran'da kefal balığı yiyeceklerdi. Biricik oğluna bütün bir öğleden sonrasını ayırmayı planlamıştı. Veda Alkan gibi işleri çok yoğun bir siyasi baş uzman için bu ciddi bir fedakarlık sayılırdı. Zamanını iyi kullanması gerekiyordu. Cumartesi sabah gidip akşam dönmek üzere uçak bileti rezervasyonu yaptıracakken, cep telefonu ünlü Rumen opera sanatçısı Leontina Vaduva'nın söylediği La Traviata'dan bir pasaj çalmaya başlayınca, arayanın Sweetheart Emil olduğunu hemen anladı, heyecanla açtı. Pavulescu'nun şurup gibi tatlı sesini duyunca da aylardır hastanede yatan oğlunu unutuverdi. Duştan yeni çıkmıştı, üstünde sadece bornozu vardı. Kanepeye uzandı. Bir aydır arayıp sormadığı için kinayeli cümleler kurarak Sweetheart Emil'le konuşmaya başladı. Emil Pavulescu araya çok incelikli seks çağrıları serpiştirerek onu çok özlediğini anlatırken, bu duygu şehvet karışımı lafların aslında tümüyle tıraş olduğunu gayet iyi bilen Veda Alkan, vücuduna nemlendirici losyon sürüyor, her ne kadar cazibesi hala yerindeyse de giderek yaşlandığını, bu türden beklenmedik seks gecelerini çok az yaşar olduğunu acıyla düşünüyordu. Adamın etrafındaki gizemli kadın efsanesi elbette onun da kulağına gelmişti. Ama artık çağı geçmekteydi, bu konuda arıza çıkarıp elinde kalan az miktardaki sevgililerden de olmak istemiyordu. Veda Hanım telefonu kapattığında tekrar hatırladığı oğlunu ziyaret etmeyi bir dahaki gelişine erteledi. İçi özlemiyle biraz yandıysa da çok işi vardı, çabuk unuttu. Sweetheart Emil, koltuğunun altında yalın tağmaçın bir yapıtıyla kapıyı çaldığında, bronz dekoltesini haddinden fazla ortaya çıkaran, gül kurusu ipek bir bluz giymiş olan Veda Hanım, yıllanmış bir Chianti şarabı açmış, mumları yakmıştı. Geliş saati yakınlaştıkça sabırsızlandığı, sevgilisi olduğuna kendini inandırmaya çalıştığı fak badisini bekliyordu. Mum ışığında müthiş çekici görünüyordu kadın, hafif ışık yaşını iyice belirsiz kılıyordu. Biraz oturdular, roquefort yiyip şarap içerek sohbet ettiler. Emil Pavulescu, kızına gönderdiği tablodaki tilki kürkü parçalarından ve kimya formülleri yazılı kağıtlardan söz etti. Steliana, babasını arayıp hediyesine bayıldığını söylemişti. Veda'nın da adı, kuantumun sonu olan bu yapıtı beğeneceğini umuyordu. Şaraptan başları dumanlanıp yatak odasına geçtiklerinde, Veda Hanım abuk sabuk malzemeler kullanılarak yapılmış bu resmi hiç beğenmediğini ama bir yere asmak zorunda olduğunu düşünüyordu. Şekip Sami'nin son projesini içeren müsveddeler, genç bir sanatçının işi sayesinde amacından fersah fersah uzak olsa da Bükreş'te bir genç kızın odasında yaşamayı sürdürdü. Keşfedilememiş bu kimya dehasından iyi kötü bir iz kaldı hiç olmazsa yeryüzünde. Ama Yalova'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden kız kardeşi Zeynep İkbal'den o bile kalmadı. Emrullah Bey üstüne titrediği küçük torunu Zeynep'in doktor olmasını istiyor. Onu boynunda stetoskopla dalga dalga saçları beyaz doktor önlüğünün omuzlarına dökülmüş bir halde hayal ediyordu. Ediyor da etmesine de bunun gerçekleşmesi imkansız bir hayal olduğunu da pekala biliyordu. Çünkü Zeynep'in tıbbiye gibi zor bir tahsil görüp doktor olmaya, başarılarıyla herkesi kendine hayran bırakmaya hiç niyeti yoktu. İkide bir okuldan kaçıp orada burada sürten genç kız, kendinden 8 yaş büyük Supi Karakurt'la işi pişirmişti. Okulu bırakıp evlenmek için ağız aramaya kalkmış ama daha tıbbiye için çok zor diyorlar diye başladığı cümlesini tamamlayamadan dedesi korkunç şiddetlenmişti. Yaşlı adam sert mizaçlı biri olsa da nadiren hiddetlenirdi. Aklının fikrinin hoppalıkta olduğundan öteden beri kuşkulandığı Zeynep'i adam akıllı payladı. Zeynep dedesinin kararlılığını görünce konuyu bir daha açmamıştı. Ama bir gün okuldan sonra konağa dönmeyi verdi. Emrullah Bey'in kendinden fazla güvendiği Rukiye Kalfa konağa çekip çevirmekle, yıllar içinde aksi bir ihtiyar olan Emrullah Bey'i idare etmekle kalmaz, edepsiz gelin Nihan'ın 2 yaşındayken bırakıp gittiği Zeynep'i acıyarak sever, onun ufak tefek kabahatlerini örtmeyi de görev bilirdi. Emrullah Bey'in torunundan şikayetçi olduğunun farkındaydı. O da Zeynep'in gidişatını hayırlı görmüyordu. Ama yaşlı adamın büyük öfkesinden korkunca Zeynep'in henüz eve dönmediğini söyleyemedi. Emrullah Bey akşam yemeğine oturduğunda Zeynep'i göremeyince hemen nerede olduğunu sormuştu. Rukiye Kalfa sanki bu soruyu duymamış gibi yaparak kara lahana sarmasını yeni pişirdiğini, pazardan aldığı manda yoğurdunun çok leziz olduğunu anlatmaya koyuldu. Amacı konağın çalışanları Zeynep'i bulup getirinceye kadar yaşlı adamı oyalamaktı. Ama Emrullah Bey bunca yıllık kalfasını iyi tanırdı. Sorusunu boğuntuya getirmeye çalıştığını anladı. Kükreyerek "Rukiye, sualime cevap ver, Zeynep nerede?" diye bağırdı. Sesi öyle öfkeli ve gür çıkmıştı ki masadaki incecik kesme cam bardaklar çatır çatır çatlayacaktı neredeyse. Rukiye Kalfa Emrullah Bey'in yoğun öfkesi karşısında ne diyeceğini bilemeden donup kaldı. Tam o sırada kapı çalındı. Yıllar içinde konakta otorite sahibi olan ve gerektiğinde ölümüne bağlı olduğu Emrullah Bey'e diklenme hakkını kendinde gören Kalfa, "Bağırma daha geldi kız!" diye söylenerek kapıya gitti. Ama gelen Zeynep değil, 40 yaşlarında düzgün giyimli efendiden bir adamdı. Karakurt ailesinin eniştesi olan arabulucu İbrahim, Zeynep'in Supi Karakurt'a kaçtığını bildirmek üzere Karakurt ailesi tarafından gönderilmişti. Adam son derece saygılı bir tavırla ailenin Zeynep'i gelin olarak bağırlarına basmaya hazır olduklarını bildirdi ve bu tür durumlarda her zaman olduğu gibi tümüyle klişe cümlelerden oluşan üstünde çalışılmış bir konuşma yaptı. Karakurt ailesi elbette Zeynep'e Allah'ın emri peygamberin kavliyle istemeyi tercih ederlerdi. Ama birbirlerini sevmiş olan gençler, Emrullah Bey'in bu izdivaca, Karakurt ailesi tarafından kafi derecede sarih olmayan sebeplerle müsaade etmeyeceğini düşünmüşler. Her şeyin usulünce yürümesi yerine böyle bir cahillik yapmışlardı. Ama madem olan olmuştu, bundan sonra ailelere düşen ele güne karşı bu hadiseyi gizli tutmak, gençlerin cahilliğini affedip usulünce evlenmelerine müsaade etmekti. Karakurt ailesi Zeynep'i anlı şanlı bir düğünle gelin olarak almak üzere dedesinin evine geri getirmeye hazırdı falandı filandı. Şehirde o yıllarda yayımlanan Kıyı Gazetesi'nde köşe yazıları yazan arabulucu İbrahim, ikide bir puf diye nefes vererek tamamladığı konuşmasından sonra Emrullah Bey'e ufak bir hediye takdim etti. Supi'nin babası milletvekili Mustafa Nadir Karakurt, tütün tüccarına özel yapım, Halep işi bir nargile göndermişti ve kabul buyurulması ricasıyla hürmetlerini arz ediyordu. Ama Karakurt ailesinin sözcüsü daha hediyeyi uzatamadan Emrullah Bey'e nüzül indi. Adamın önce sağ kolu boş çuvala döndü, ardından sandalyeden yuvarlandı. Rukiye Kalfa tetikte duruyordu, yaşlı adamın ses çıkarmadan oturmasından şüphelenmişti. Onun tanıdığı Emrullah Bey bu boş konuşmanın devam etmesine asla müsaade etmez, arabulucunun kafasına bir şey fırlatıp siktir ederdi. Hemen atılıp başını bir yere çarpmasına engel olduysa da adamcağızın sağ tarafı tutmuyordu. Zeynep'in kaçtığı kocanın siyasi olarak hiç haz etmediği muhafazakar bir partiye mensup vekilin karakteri beş para etmez oğlu olduğunu anlayınca beyninde bir damar çıt etmiş, yaşlı adam ölümün eşiğine dayanmıştı. İzzet-i nefis sahibi tütün tüccarını apar topar hastaneye kaldırdılar. Olay derhal dilden dile aktarıldı. Kocaya kaçma meselesi gizli kapakla halledilecekken, nüzulle birlikte bütün şehir tütün tüccarının biricik torunu Zeynep'in vekilin oğluna kaçtığını öğrendi. Zeynep'in dedesinin evine geri getirilmesine fırsat olmamış, Karakurt ailesinin çalışanları da çenelerini tutmamışlardı. Türkan Hanım Ankara'dan kerli ferli profesörleri toplayıp babasının yanına geldi. Tedavisiyle bizzat ilgilendi. Dedesine onun yüzünden inme indiği halde konağa dönmeyip nikahsız olarak Karakurt ailesinin sonradan görme aile konağında oturmaya devam eden yeğenine haber gönderip teessüf etti. Ama bu kınamaların Zeynep'in üstünde bir iki gün öfkeyle ağlayıp zırlamak dışında bir etkisi olmadı. Annesi Nihan Hanım'ın evden kaçıp gitmesine yol açtığına inandığı dedesinden nefret ediyordu ve Supi'ye deli gibi aşıktı. Allah'tan yaşlı adam çabuk ayağa kalktı. Sağlam bir bünyesi vardı, çok azimliydi. Bir ay içinde kendini toparladı. Ama nüzül vücudunda iz bıraktı, sağ kolu tutmaz oldu. Serseri arkadaşlar edinip doğru dürüst tahsil görmese de, babasının şerefini lekeleyecek kadar ağır bir kabahat işlemeyen, edepsiz Nihan'la yaptığı yanlış evlilik nedeniyle gençliğe haram olan İmdat Hızır'ın emaneti, Zeynep'in bu hareketi, tütün tüccarını üzüntüden mahvetmişti. Her şey aklına gelirdi de biricik torununun kocaya kaçacağı aklına gelmezdi. Ele güne rezil olmamak için bu evliliği kabullenmek zorunda kaldı. Dünürler Emrullah Bey'in ayağa kalkmasını beklediler. Zeynep'le Supi'yi her iki tarafında itibarını korumak için ne gerekiyorsa yapılan tantanalı bir düğünle evlendirdiler. Vekil Bey'in muhafazakar bir partiye mensup olmasına rağmen içkilerin su gibi aktığı açık hava düğününde aile şerefinin lekelendiğini düşünen Türkan Hanım kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Üzüntüsünden kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen Emrullah Bey artık dünür olduğu riyakar vekille istemeye istemeye dostluk etmeye çalışıyordu. Zerre kadar haz etmediği damat Supi Karakurt'a kıymetli bir saat, Zeynep'e de aile yadigarı antika bir gerdanlık taktı. Gerdanlığın damla zümrütleri Zeynep'in 17 yaşının bütün tarafetini yansıtan beyaz teninde ışıldıyor, ta uzaktan bile göz alıyordu. O sırada İstanbul'da kimya tahsil eden Şekip Sami, kız kardeşinin Allah'ın emriyle evlenmek varken kocaya kaçmasını şiddetle kınadığı için düğüne katılmamış, hatta Zeynep'i aileden dışlamadıkları için çok kızmıştı. Şehrin ekabirlerinin tam takım katıldığı, kayınpederin milletvekili arkadaşlarının ta Ankara'dan kalkıp geldiği düğünde talihsiz bir olay oldu. Yaşlı adam ne de olsa Karadenizliydi. Vekil bey ve akrabaları bir çırpıda bir şarjör mermi yakarlarken onlardan aşağı kalmak istememiş, o da tabancasını çekmişti. Ama sağ kolu nüzüllü olduğu için sol eliyle havaya ateş edeyim derken misafirlere buz gibi soğutulmuş vişne şerbeti ikram eden hizmetçi kız kurusu Saadet'i omuzundan yaralayınca düğün yarıda kaldı. Emrullah Bey'i asıl yıkan Zeynep'in kocaya kaçması değil, ne de olsa genç, hem öksüz yetim, yaptı işte bir cahillik diyerek sürdüğü bu lekeyi sineye çekmesine rağmen torunu tarafından düğününü mahvetmekle suçlanması oldu. Zeynep omuzundan akan kanı gördüğü anda kendini kaybeden, yerde debelenip öldüm, öldüm diye çığlıklar atan Saadet'in derdine bile düşmemiş, yaptığını fark edince mahvolan dedesine, onca kerli ferli davetlinin önünde, düğüne gelmesen ölür müydün bunak diye bağırmış, Emrullah Bey o anda canını almadığı için Allah'a çok sitem etmişti. Dede ile torun düğünden sonra bir daha görüşmediler. Türkan Hanım babasına yerden göğe kadar hak verse de, topu topu dört kişi kalan ailesinin tümüyle dağılmasından korktuğu için Zeynep'i affetmesini istiyordu. Ama çabaları boşa gitti. Tütün tüccarı Nuh dedi, peygamber demedi. Torununu mirasından mahrum bırakmadı ama yüzünü bir daha görmeyi de kabul etmedi. Hayattan elini eteğini çekti. Sonsuzca uzanan tütün tarlalarının ve diğer sayısız mal mülkünün idaresini kahyalarına, hesaplarının teftişini kızı Türkan'a bıraktı. Kaymakoğlu konağına kapandı. Orada dedesiyle barışmış barışmamış hiç umursamayan, hatta bir an evvel ölür de mirasını çıtır çıtır yerim inşallah diye beddua eden Zeynep'in dileğinin aksine, esnediğinde kendiliğinden havaya kalkan nüzüllü kolunu ağır bir yük gibi taşıyarak uzun yıllar yaşadı. Gene de içi yanıyordu yaşlı adamın. Evlenmeden önce hamile kaldığını bilmediği Zeynep'i değilse de, tam zamanında dünyaya geldiği halde, etrafa 7 aylık doğduğu söylenen bebeği görmek istemişti. Türkan Hanım affedilmek için hiçbir çaba göstermeyen yeğenine karşı gururunu bir tarafa bırakıp girişimde bulundu. Dünürlere haber gönderip Ankara'da yaşayan Zeynep'in bebeğiyle birlikte dedesini ziyarete gelmesini beklediklerini bildirdi. "Ama Zeynep'in benim Kaymakoğlu ailesiyle bir alakam yok," diye cevap verdiğini öğrenince kulaklarına inanamadı. Bu cümleyi babasına tekrarlamaya içi el vermedi. "Seni dede diye saymayan torunun evladını niye görecekmişsin?" türünden sözlerle yaşlı adamı arzusundan vazgeçirdi. Damadın babası Mustafa Nadir Karakurt, 3 dönemdir milletvekiliydi, kısa bir süre bakanlık da yapmıştı. Her ne kadar vekili olduğu meclisle ilişkisi zayıfsa da, çoğunlukla Ankara'da yaşıyor, memleketine arada bir seçmenlerin gönlünü hoş etmek için geliyordu. Oğluyla gelininin de Ankara'da yanında olmasını istemişti. Kavaklıdere'de, Niğdeli müteahhit Abdülkadir Çemiş'in yaptırdığı bir apartmanın en üst katını aldı. Dayadı döşede yeni evlileri buraya yerleştirdi. Zeynep böylece Ankaralı oldu, ailesini tümüyle defterden sildi. Soranlara tütün tüccarı Emrullah Kaymakoğlu'nun torunuyum diyecek yerde, kayınpederinin eskide kalmış bakanlığıyla övünerek eski devlet bakanı Mustafa Nadir Karakurt'un geliniyim diyordu. Vekil Bey'in biricik oğlu, yakışıklı damat Supi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuş ama adam olamamıştı. Babasının forsuyla girdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda sözde çalışıyor, ikide bir vekilin oğlu olma durumunu kullanıp yurt dışına bilgi görgü arttırma gezilerine gidiyor, oralarda kumar masalarından kalkmıyordu. Ama memlekette geçirdiği bir yıllık izin sırasında tanışıp alelacele evlendiği hamile karısını yalnız bırakmamak için bu heyecanlı gezilerine ara vermişti. 40. ayrımın sonu. Sayfa 351.